Ayrım 8, Cehennem, Dan Brown, sayfa 112. 19. Bölüm. Mütevazi dairede dikilmekte olan Ajan Bruder gördüklerine anlam vermeye çalıştı. Burada kim yaşar ki? Kısıtlı bütçeyle adeta bir yurt odası gibi az ve karmakarışık mobilyalarla döşenmişti. Adamlarından biri koridorun aşağısından ''Ajan Bruder'' diye seslendi. ''Şuna bir bakın isterseniz.'' Bruder koridordan yürürken yerel polisin Langdon'ı gözaltına alıp almadığını merak etti. Bruder bu krizi içeriden çözmeyi yeğlerdi. Ama profesörün kaçması yerel polis desteğini alıp yolları kapattırmaktan başka bir seçenek bırakmamıştı. Floransa'nın labirenti andıran sokaklarındaki çevik bir motosiklet, Bruder'in kalın polikarbon camlı, delinmez lastikli, kurşun geçirmez ve bir o kadar hantal olan minibüslerini kolaylıkla atlatırdı. İtalyan polisi yabancılarla işbirliği yapmamasıyla tanınırdı. Ama Bruder'in organizasyonunun önemli bir nüfuzu vardı. Polis, konsolosluklar ve büyükelçilikler. Biz talep ettiğimizde kimse soru sormaya cesaret edemez. Adamlarının açık bir dizüstü bilgisayarın başında durup lateks eldivenlerle klavyesine tuşladığı küçük ofise girdi. Adam kullandığı makine bu dedi. Langdon e-posta hesabına girmek ve bazı aramalar yapmak için bunu kullanmış. Dosyaların izi hala duruyor. Bruder masaya doğru yürüdü. Teknisyen, Langdon'ın bilgisayarı gibi görünmüyor dedi. Baş harfleri SB olan birine kayıtlı. Birazdan tam ismini bulurum. Bruder beklerken gözü masadaki kağıt yığınına takıldı. Elini alıp desteği incelemeye başladı. Londra'daki bir tiyatronun broşürü ile bir dizi gazete kupürü. Bruder okudukça gözleri daha da büyüdü. Kağıtları eline alarak koridora döndü ve patronunu aradı.
''Ben Bruder. Sanırım Langdon'a yardım eden kişinin kimliğini buldum.''
Patronu kimmiş diye karşılık verdi.
Bruder yavaşça nefesini bıraktı. ''Buna inanamayacaksınız.''
3 kilometre ötedeki Vayenta BMW'nin üzerinde iyice eğildi. Sirenlerini bağırtarak aksi istikamete giden polis arabaları yanından geçti. Reddedildim diye düşündü. Normalde motosikletin 4 stroklu motorunu yumuşak titreşimi sinirlerini yatıştırırdı. Ama bugün değil. Vayenta 12 yıl boyunca konsorsiyum için çalışmış, saha desteğinden strateji koordinasyonuna basamakları tırmanarak saha ajanı olmuştu. Tek sahip olduğum şey kariyerim. Saha ajanları dış dünyada gerçek bir yaşam sürmeyi veya ilişki kurmayı imkansızlaştıran bir gizlilik, uzun yolculuk ve görevlerle yaşamak zorundaydılar. Amirin tetiği çekip onu aniden reddedişine inanmakta güçlük çekerken bir yıldır bu görevdeydim diye düşündü. Vayenta 12 aydır rakipleri ve düşmanları tarafından rahatsız edilmeden sadece bir süreliğine ortadan kaybolmak isteyen yeşil gözlü garip bir dahi için destek hizmeti veriyordu. Nadiren seyahate çıkıyor ve görünmeden ama sürekli çalışıyordu. İş anlaşmasına göre müşteriyi yalnızca onu bulmaya çalışan nüfuzlu insanlardan saklayacak olan Vayenta adamın yaptığı işi bilmiyordu. Mükemmel bir profesyonellikle hizmet vermiş ve her şey yolunda gitmişti. Mükemmel, ta ki dün geceye kadar. O andan beri Vayenta'nın duygusal durumu ve kariyeri hızlı bir inişteydi. Şimdi açıkta kaldım. Red protokolüne göre ajanın mevcut görevini hemen bırakması ve alandan bir an önce çıkması gerekiyordu. Eğer ajan yakalanırsa konsorsiyum ajanla ilgili tüm bilgileri reddedecekti. Konsorsiyumun gerçekleri kendi ihtiyaçlarına göre çarpıtabildiklerine ilk elden şahit olan ajanlar, organizasyonda şanslarını zorlamamaları gerektiğini iyi bilirdi. Vayenta şimdiye dek reddedilen iki ajan tanıyordu. Ne tuhaftır ki onları bir daha hiç görmemişti. Değerlendirme için çağrılıp işten atıldıklarını ve konsorsiyum çalışanlarıyla bir daha iletişim kurmamalarının istendiğini düşünürdü. Ama artık o kadar emin değildi. Kendi kendine aşırı tepki veriyorsun diyerek telkin etmeye çalıştı. Konsorsiyumun soğukkanlı cinayet işlemekten daha seçkin yöntemleri var. Buna rağmen vücudunu soğuk bir ürpertinin kapladığını hissetti. Bruder'in ekibinin geldiğini gördüğünde otel çatısında gizlenmesini söyleyen sezgileriydi ve Sezgi'nin hayatını kurtarıp kurtarmadığını merak ediyordu. Şimdi yerimi kimse bilmiyor. Viale del Poggio'nun dar yollarından kuzeye doğru hızla yol alırken son birkaç saatte ne kadar çok şeyin değiştiğini düşündü. Dün geceki kaygısı işini korumaktı. Şimdi ise hayatını korumak için endişe duyuyordu. 20. Bölüm. Floransa bir zamanlar duvarlarla çevriliydi. Şehrin ana girişi olan Porta Romana 1326'da inşa edilmişti. Şehri çevreleyen duvarların büyük bir kısmı yüzyıllar önce yıkılmış olmasına rağmen Porta Romana günümüze dek ayakta kalmıştı. Trafik kalın duvarların içindeki kavisli tünellerden akarak şehre giriyordu. Giriş kapısı tuğla ve taştan oluşan 15 metre yüksekliğinde bir duvardı ve ana geçidindeki büyük sürgülü tahta kapılar hala yerinde duruyordu. Bu kapılar trafiğin geçmesi için sürekli açık tutuluyordu. Altı büyük cadde kapıların önünde birleşerek bir döner kavşağa doğru akıyordu. Döner kavşağın ortasındaki çimenlik alanda şehrin kapılarından kafasının üzerinde bir kadını taşıyarak ayrılan başka bir kadının betimlendiği büyük Pistoletto heykeli bulunuyordu. Günümüzde bir trafik kabusu haline gelmiş olan Floransa'nın sade şehir kapısı bir zamanlar Fiera dei Contratti'nin dipnot anlaşma fuarı, yani babaların kızlarını bir anlaşma karşılığında sattıkları ve daha yüksek drahomalar alabilmek için tahrik edici bir şekilde dans etmeye zorladıkları yerdi. O sabah girişe birkaç yüz metre kala Siena patinaj çekerek durmuş, endişeyle bir şeyi gösteriyordu. Trike'ın arkasında oturan Langdon ileri bakar bakmaz genç kadının endişesine katıldı. Önlerinde kıpırdamadan duran uzun bir araba konvoyu uzanıyordu. Döner kavşaktaki trafik bir polis barikatıyla durdurulmuştu ve sürekli yeni polis arabaları geliyordu. Silahlı polisler araba araba dolaşıp sorular soruyorlardı. Langdon bu bizim için olamaz diye düşündü. Yoksa olabilir mi? Terli bir bisikletçi Viale Niccolo Machiavelli'den onlara doğru geliyordu. Yatay bir bisikletin üzerindeydi ve pedal çevirirken çıplak bacakları öne çıkıyordu. Siena ona seslendi. Cosa successo? Dipnot ne oldu? Adam endişeli bir ifadeyle "E chi lo sa?" diye bağırdı. Dipnot kim bilir? Carabinieri. Dipnot jandarma. Bir an önce bölgeden uzaklaşmak istiyormuş gibi hızla yoluna devam etti. Siena endişeli bir ifadeyle Langdon'a döndü. Barikat var, askeri polis. Arkalarında sirenler çalıyordu. Siena selenin üzerinde dönüp korku dolu gözlerle Viale Niccolo Machiavelli'ye baktı. Langdon bir çıkış ara yol park garaj yolu arayarak etrafa bakındı. Sol taraftaki özel mülkleri ve sağ taraftaki yüksek taş duvarı görünce kapana kısıldık diye düşündü. Siren sesleri yaklaşıyordu. Langdon 30 metre ilerideki ıssız bir inşaat alanını göstererek şuraya dedi. Seyyar beton karıştırıcının biraz olsun kendilerini gizleyebileceğini düşünmüştü. Siena motosikleti kaldırıma çıkararak hızla inşaat alanına doğru ilerledi. Çimento karıştırıcısının arkasına park edip motosikletten indiklerinde karıştırıcının trike motorunu bile ancak gizleyebildiğini fark ettiler. Siena taş duvarın önündeki çalıların arasına yerleştirilmiş portatif alet dolabına doğru koşarak beni izle dedi. Langdon yaklaşırlarken burnunu kırıştırarak bu alet dolabı değil diye düşündü. Portatif tuvalet. Langdon ve Siena inşaat işçilerinin kimyasal tuvaletine vardıklarında arkalarından yaklaşan polis arabalarını duyabiliyorlardı. Siena kapı kolunu çekti ama kapı hareket etmedi. Ağır bir zincir ve asma kilitle tutturulmuştu. Langdon Siena'yı kolundan tutup tuvaletle taş duvar arasındaki dar alana doğru çekti. İkisi dar boşluğa zar zor sığıyorlardı ve havada çok yoğun bir idrar kokusu vardı. Üzerine yazılmış Carabinieri yazısıyla simsiyah bir Subaru Forester belirdiğinde Langdon Siena'nın hemen arkasına saklanmaya çalıştı. Araç yanlarından yavaşça geçip gitti. Langdon şüpheyle İtalyan askeri polisi diye düşündü. Bu memurların kendilerini gördükleri yerde vur emri alıp almadıklarını merak etti. Siena birinin bizi bulma konusunu oldukça ciddiye aldığı belli diye fısıldadı ve bir şekilde de buldular. Langdon GPS mi diye yüksek sesle düşündü. Belki de projektörün içinde bir izleme aygıtı vardır. Siena başını iki yana salladı. İnan bana, eğer o şey izlenebilir olsaydı polis tepemizde olurdu.
Langdon sıkışık mekanda rahat bir pozisyon bulabilmek için uzun bedenini çevirince seyyar tuvaletin arka tarafına özenle yapılmış bir grafiti kolajıyla yüz yüze geldi. Bu işi İtalyanlara bırakın. Birçok Amerikan seyyar tuvaleti büyük göğüslere veya penislere benzetilmeye çalışılmış çocuk işi karikatürlerle dolu olurdu. Ama buradaki grafiti bir güzel sanatlar öğrencisinin çizim defterinden çıkmış gibiydi. Bir insan gözü, detaylı çizilmiş bir el, bir adamın profili ve fantastik bir ejderha. Sienna aklını okuyarak, ''Mülke verilen zarar İtalya'nın her yerinde böyle görünmüyor.'' dedi. ''Istituto d'arte di Firenze bu duvarın tam arkasında. Dipnot Floransa Sanat Enstitüsü.'' Bir grup öğrenci Sienna'nın sözlerini doğrulamak ister gibi kollarının altında resim dosyalarıyla uzakta belirdiler. Sohbet ediyor, sigaralarını içiyor ve Porta Romana'daki bariyere meraklı gözlerle bakıyorlardı. Langdon ve Sienna öğrencilere görünmemek için eğilirken Langdon aklına gelen tuhaf düşünceyle sarsıldı. Bacakları havada bellerine kadar gömülmüş günahkarlar. Belki de bunu hatırlamasının nedeni insan dışkı kokusu ya da yatay bisikletçinin pedal çevirirken öne çıkan çıplak bacaklarıydı. Ama nedeni ne olursa olsun Langdon, Mare Bolge'nin kokuşmuş dünyasını ve topraktan çıkmış baş aşağı duran çıplak bacakları hatırlamıştı. Aniden Sienna'ya doğru döndü. ''Sienna, bizim La Mappa versiyonumuzda baş aşağı duran bacaklar 10. hendekteydi, öyle değil mi? Mare Bolge'nin en alt seviyesinde.'' Sienna ona tuhaf bir şekilde baktı. Evet, dipteydi. Langdon bir an için Viyana'daki konferansına geri gitti. Sahnede duruyordu. Finalden saniyeler önce izleyicilere Dore'nin Geryon oymasını göstermişti. Çalışmada Mare Bolge'nin tam üzerinde yaşayan zehirli bir kuyruğa sahip kanatlı canavar betimlenmişti. Langdon hoparlörlerden yankılanan boğuk sesiyle ''Şeytanla karşılaşmadan önce'' dedi. ''Mare Bolge'deki hilecilerin, başka bir deyişle bilerek kötülük yapanların cezalandırıldığı 10 hendekten geçmeliyiz.'' Langdon Mare Bolge'nin detayını göstermek için slaytları ilerletti ve sonra izleyicileri teker teker hendeklerden indirdi. Tepeden dibe kadar şeytanlar tarafından kamçılanan baştan çıkarıcılar, İnsan dışkısında sürüklenen dal kavuklar, bacakları havada bellerine kadar gömülmüş fırsatçı rahipler, başları arkaya doğru çekilmiş büyücüler, kaynar zifte atılmış rüşvetçi politikacılar, ağır kurşun pelerinler giymiş riyakarlar, yılanlar tarafından ısırılan hırsızlar, ateşte yakılan sahtekar danışmanlar, şeytanlar tarafından parçalara ayrılan fitneciler, ve son olarak tanınamayacak hale getirilerek öldürülen yalancılar. Langdon seyircilere döndü. Dante'nin bu son endeyi yalancılara ayırmasının sebebi, büyük ihtimalle bir dizi yalan yüzünden çok sevdiği Floransa'dan sürgün edilmiş olmasıdır. Robert, ses Sienna'ya aitti. Langdon şimdiki zamanı geri döndü. Sienna soran gözlerle ona bakıyordu. Ne oldu? Langdon heyecanla cevapladı. ''Bizim La Mappa versiyonumuzda resim değiştirilmiş. Ceketinin cebinden cihazı çıkarıp o dar alanda elinden geldiğince iyi sallamaya çalıştı. Karıştırıcı bilye yüksek sesle çatırdasa da siren sesleri onu bastırıyordu. Bu resmi kim yaptıysa Mare Bolge'deki hendeklerin sıralamasını değiştirmiş. Alet parlamaya başlayınca Langdon onu önlerinde duran düz yüzeye doğrulttu. La Mappa dell'Inferno loş ışıkta parıldadı.'' Langdon mahcup bir halde kimyasal tuvalette Botticelli diye düşündü. Burası bir Botticelli'nin sergilendiği en kötü yer olmalıydı. Gözleriyle 10 hendeyi taradıktan sonra heyecanla başını sallamaya başladı. Evet diye aykırdı, bu yanlış. Mare Bolge'nin son hendeyinde ölü insanlar olmalı. Tepe takla duran insanlar değil. 10. seviye yalancılar için, fırsatçı rahipler için değil. Sienna şaşırmıştı. Ama biri bunu neden değiştirsin ki? Langdon her seviyeye eklenmiş küçük harflere bakarak Jatro Vajer diye fısıldadı. Söylemek istediği şeyin bu olduğunu sanmıyorum.
Son iki güne ait anılarını silen yaralanmaya rağmen hafızasının mükemmel bir şekilde çalıştığını hissedebiliyordu. Gözlerini kapadı ve Lammappa'nın iki versiyonunu gözlerinin önüne getirip aralarındaki farkı analiz etmeye çalıştı. Male Bolce üzerinde yapılan değişiklikler Langdon'un tahmin ettiğinden daha azdı. Yine de bir perdenin kalktığını hissediyordu. Aniden her şey berraklaştı. Ara, bulacaksın.
Sihan'da ne oldu diye sordu.
Langdon'un ağzı kurumuştu. Neden Floransa'da olduğumu biliyorum.
Biliyor musun?
Evet ve nereye gitmem gerektiğini de biliyorum.
Sihan'a onun koluna yapışarak nereye diye sordu.
Langdon hastanede uyandığından beri ilk kez ayaklarının yere bastığını hissediyordu. Bu 10 harf diye fısıldadı. Aslında Eskişehir'deki bir yeri işaret ediyor. Cevaplar da orada.
Sihan'la Eskişehir'de neresi diye sordu. Ne buldun?
Portatif tuvaletin diğer tarafından gülme sesleri yükseldi. Bir grup öğrenci daha çeşitli dillerde şakalaşıp konuşarak oradan geçiyorlardı. Langdon kabinin arkasından gizlice bakıp gidişlerini izledi. Sonra etrafta polis olup olmadığını kontrol etti. Gitmemiz gerekiyor, yolda açıklarım.
Yolda mı?
Sienna başını iki yana salladı. Porta Romana'dan asla geçemeyiz. Langdon 30 saniye burada kal dedi. Sonra beni izle. Bunu söyledikten sonra yeni arkadaşını şaşkınlık içinde yalnız bırakıp oradan ayrıldı. 21. Bölüm.
Scusi, affedersiniz. Robert Langdon öğrencilerin arkasından koştu. Scusate, affedersiniz.
Hepsi birden dönüp baktığında Langdon yolunu şaşırmış bir turist gibi etrafına bakındı. Bozuk İtalyancasıyla "Dove l'istituto statale d'arte?" diye sordu.
Dipnot Devlet Sanat Enstitüsü nerede? Sigarasından bir nefes çeken dövmeli biri olan alay eder gibi "Non parliamo italiano" diye yanıt verdi Fransız aksanıyla. "İtalyanca konuşmuyoruz."
Kızlardan biri dövmeli arkadaşını azarlayarak Porto Romana'ya doğru uzanan uzun duvarı işaret etti.
"Più avanti, sempre dritto."
Langdon düz ileride diye tercüme etti.
"Grazie."
"Teşekkürler." Peşindeki Sienna Seyer tuvaletin arkasından görünmeden yaklaştı. 32 yaşındaki narin kadın gruba yaklaştığında Langdon onun omzuna dostane biçimde sarıldı.
"Bu benim kız kardeşim Sienna, resim öğretmenidir."
Dövmeli çocuk TILF diye mırıldanınca arkadaşları güldü.
"Dipnot teacher, I would like to fuck."
Langdon onlara aldırış etmedi. "Yurt dışında öğretmenlik yapabileceğimiz yerleri bulmak için Floransa'ya geldik. Sizinle yürüyebilir miyiz?"
İtalyan kız gülümseyerek "Ma certo" dedi.
"Tabii ki." Grup Porta Romana'daki polise doğru ilerlerken Sienna öğrencilerle konuşuyor, görünmemeye çalışan Langdon da grubun orta yerinden başını alçaltarak yürüyordu.
"Ara, bulacaksın" diye düşünen Langdon, Male Bolce'nin on hendiğini düşünürken yeniden heyecanlanmaya başladı.
Jatro Vajer. Langdon bu on harfin sanat dünyasının en muammalı gizlerinden birinin, hiç çözülmemiş olan yüzlerce yıllık bir bulmacanın merkezinde yer aldığını fark etti. 1563'te bu harfler Floransa'da bulunan ünlü Vecchio Sarayı'ndaki duvarın üstüne bir mesajı yazmak için kullanılmıştı. Yerden 12 metre yükseğe yazıldığından dürbünsüz görmek neredeyse olanaksızdı. 1970'lere kadar kimsenin dikkatini çekmeyen yazı, anlamını çözmek için 10 yıllarını harcayan ünlü bir sanat danışmanı tarafından fark edilmişti. Ortaya atılan sayısız teoriye karşın mesajın anlamı bugün bile bir muammaydı. Langdon'a şifre tanıdık geliyordu. Bu yabancı ve çalkantılı denizde onun için güvenli bir limandı. Ne de olsa sanat tarihiyle antik sırlar, biyolojik tehlike taşıyan tüplerle ateşli silahlardan daha çok uzmanlık alanına giriyordu. Porta Romana'ya akın etmiş olan polis arabalarını fark eden dövmeli çocuk, "Tanrım" dedi, "aradıkları kişi çok yanlış bir şey yapmış olmalı." Grup Istituto d'Arte'nin sağ tarafındaki ana kapıya vardığında bir öğrenci topluluğu Porta Romana'daki hareketliliği izliyordu. Okulun güvenlik görevlisi sıradaki öğrencilerin kimliklerine istemeye istemeye baksa da polisin ne yaptığıyla hayli ilgilendiği belliydi. Fazlasıyla tanıdık bir siyah minibüs Porta Romana'ya patinaj yaparak girerken meydandan gelen tiz fren sesleri duyuldu. Langdon'ın bir daha bakmasına gerek yoktu. Durumu kavrayarak Sienna ile tek kelime konuşmadan yeni arkadaşlarıyla birlikte kapıdan içeri girdiler. Instituto d'Arte'nin giriş yolu şaşılacak kadar güzel, hatta soylu görünüyordu. Dev meşe ağaçları her iki yandan yaptıkları kavisle uzakta geniş oval bir bahçesi bulunan üç revaklı rengi solmuş büyük bir binayı çevreleyerek kubbe oluşturuyorlardı. Langdon bu binanın şehirdeki pek çokları gibi 15, 16 ve 17. yüzyıllarda Floransa siyasetine elinde tutan ünlü bir hanedan tarafından yaptırıldığını biliyordu. Medici'ler. İsim Floransa'da tek başına bir sembol haline gelmişti. Hüküm sürdüğü 300 yıl boyunca 4 papa, 2 Fransa kraliçesi ve Avrupa'daki en büyük finans kurumu çıkaran Medici hanedanı akıl almaz bir servet ve nüfus sahibi olmuştu. Modern bankalar bugün bile Medici'lerin icat ettiği muhasebe yöntemini kullanıyorlardı. Çift girişli borç alacak sistemi. Bununla birlikte Medici'lerin en büyük mirası finans veya politika değil, sanattı. Sanat dünyasının gördüğü belki de en savurgan patron olan Medici'ler, Rönesans'ı gerçek anlamda tetikleyen cömert bir sipariş akışı sağlamışlardı. Medici'lerin patronluğunda sipariş alan ünlüler listesi Vinci'den Galileo'ya ve Botticelli'ye kadar uzanıyordu. Botticelli'nin ünlü Venüs'ün doğuşu tablosu, kuzenine yatağının başına asacağı cinsel açıdan tahrik edici bir düğün hediyesi vermek isteyen Lorenzo de Medici'nin siparişiyle yapılmıştı. Cömertliği sebebiyle muhteşem Lorenzo diye tanınan Lorenzo de Medici, usta bir ressam ve şairdi. İyi bir gözü olduğu söylenirdi. 1489 yılında Lorenzo, Floransalı genç bir heykeltıraşın eserlerini beğenip onu Medici sarayında yaşamaya davet etmişti. Burada güzel sanatlar, muhteşem şiirler ve yüksek kültürle çevrili bir ortamda sanatını icra edebilecekti. Medici himayesi altındaki delikanlı kendini geliştirip tarihin en ünlü iki heykelini oymuştu. Pietà ve Davut. Michelangelo ismiyle tanınan bu yaratıcı dev, kimi zaman Medici'lerin insanlığa en büyük hediyesi olarak anılır. Medici'lerin sanat tutkusunu göz önüne alan Langdon, ailenin karşısında duran binanın hayat dolu bir sanat enstitüsüne dönüştürüldüğünü görmekten memnun olacağını düşündü. Bugün genç sanatçılara ilham veren bu sakin mekan, Floransa'da at binmek için en güzel yerlerden birine yakın olduğu için Medici'lerin ahırı olarak düşünülmüştü. Boboli Bahçeleri. Langdon yüksek duvarın ardında ağaç tepelerinin oluşturduğu ormanın göründüğü sol tarafta göz gezdirdi. Geniş bir alana yayılan Boboli Bahçeleri şimdi turistlerin uğrak yerlerinden biriydi. Langdon Sienna ile birlikte bahçelere girebileceğinden neredeyse emindi. Porta Romana'ya fark edilmeden atlayarak bahçeden geçip gidebilirlerdi. Ne de olsa bahçe arazisi genişti ve saklanacak çok yer vardı. Ormanlar, labirentler, mağaralar, nimfalar. Daha da önemlisi Boboli bahçelerinden geçerek 140 odasıyla Floransa'ya gelen turistlerin en uğrak yerlerinden biri olan bir zamanlar Medici Grand Dük'üne barındırmış Pitti Sarayı'na varacaklardı. Langdon, Pitti Sarayı'na varabilirsek Eskişehir'e giden köprüye bir adım mesafede olacağız diye düşündü. Langdon bahçeyi çevreleyen duvarı elinden geldiğince sakin bir şekilde işaret etti. Bahçelere nasıl gireceğiz diye sordu. Instituto d'Arte'de dolaşmadan önce kardeşime göstermek istiyorum. Dövmeli genç başını iki yana salladı. Bahçelere buradan giremezsiniz. Giriş Pitti Sarayı'nın oradan, Porta Romana'dan geçip etrafından dolaşmanız gerekir. Sienna hay lanet diye ağzından kaçırdı. Langdon da dahil herkes dönüp ona baktı. Sarı at kuyruğunu sallarken öğrencilere cilveyle sırıtarak, "Yapmayın," dedi. "Yani siz şimdi ot içip aydatlık etmek için bahçelere gizlice girmiyor musunuz?" Birbirlerine bakan öğrenciler kahkahalarla güldüler. Dövmeli genç şimdi can evinden vurulmuş gibiydi. "Bayan, bence siz mutlaka burada öğretmenlik yapmalısınız." Sienna'yı binanın yan tarafına yürütüp arka taraftaki park yerinin köşesini işaret etti. "Soldaki şu kulübeyi görüyor musunuz? Arkasında eski bir platform var. Çatıya tırmanın, duvarın öbür tarafından aşağı atlayabilirsiniz." Sian'a yola koyulmuştu bile. Arkasını dönüp Langdon'a buyurgan bir edayla gülümsedi. ''Haydi Bob abi, tahta çitten atlayamayacak kadar yaşlanmadın değil mi?'' 8. ayrımın sonu, sayfa 125.